Ayrım 41, sayfa 453. Lazarus, Lars Kepler. 87. bölüm. Lumi gece görüş dürbününü sistematik olarak birinci bölgenin ortasında gezdirip çalılarla bahçe mobilyalarını izledi, ardından terk edilmiş ana eve geçti. Bu gece her şey tuhaf bir sessizliğe gömülmüştü. Tahtalarla kapatılmış kapıya ve pencerelerdeki çarpık kontrplak levhalara baktı. Daha genel bir bakış elde etmek için gece görüş dürbününü indirip dışarı baktı. Konsantrasyonunun bozulmasına izin veremezdi. Sıcaklık son birkaç gündür sıfırın altında seyrediyordu ve gökyüzü Avrupa'nın bu bölümü için alışılmadık derecede açıktı. Gece görüşü olmadan eski ev karanlıkta görünmüyordu. Zaman zaman otoyoldaki kamyonların farları çalılarla ağaçların arasından parlıyordu. Gri ışık en yakındaki Marheze köyünün üzerinde kubbe gibi yükseliyordu ve uzakta Weert'in ışıkları havadaki parçacıklar tarafından yakalanıp karanlık gökyüzünde renksiz bir aurora oluşturuyordu. Lumi gece görüşünü tekrar kaldırdı ve atölyeye yaklaşıp kanaldaki büyük makine parçasını taradı. Onu hep bir devasa bir saç maşasına benzetirdi. Gerçekte ise bu bir biçer döverin ön döner silindiriydi. Lumi atölyenin çukurlu çakıl yolunu ağır adımlarla takip edip çayırın etrafından babasıyla vedalaştığı bariyere gitti. O zaman şafak vaktiydi ve tarlaların üzeri sisle kaplanmıştı. Kendine güveninin nasıl yok olduğunu düşünüp ağlamaya başladı. Riksweg'e giden dar yolu incelerken babası da belki de asla geri dönemeyeceği bir göreve başından beri gizlendiği kişiye gönderdiği ilgili korkunç bir ihtimali düşündü. Rinus'la atölyede yalnız kaldı. O ilk gün gergin ve sessiz geçmişti. Görevlerini yerine getirmiş, rutinleri takip etmişlerdi. Ama bir vardiyayı tamamladıktan, yemek yiyip duş aldıktan ve birkaç saat uyuduktan sonra bile bir sürü zamanları kalmıştı. Böylece birbirleriyle arkadaşlık etmeye başlamışlardı. Birbirlerine kahve getiriyor, oturup laflıyorlardı ve sonunda gerçek anlamda sohbet etmeye başlamışlardı. Rinus onun babasıyla tartıştıktan sonra üzüldüğünü anlamış, ona Jurek Walter'ı yıllar önce ilk duyduğu zamanı anlatmıştı. Yuna beni güvenli bir hattan aradı ve ona buradan bahsettim. Buraya gelip sen ve annenle birlikte saklanmak istiyordu aslında ama sonunda farklı bir seçeneği tercih etti. İsveç'ten ayrıldığında 4 yaşında filandın sanırım değil mi? 3 diye cevaplamıştı Lumi. Ama yaşıyorsun ve bir hayatın var. Lumi karanlıkta başını sallamış sonra dürbünle uzaktaki yeşil eve bakmıştı. Artık bir hayatım var. Annemle birlikte Helsinki'de büyüdüm. Eskiden çok utangaçtım. Şimdi Paris'te yaşıyorum ve bir sürü arkadaşım var. Bu çok saçma. Gerçekten yakışıklı bir erkek arkadaşım var. Buna hiç ihtimal vermemiştim. Yani hep beni kimin isteyeceğini merak ederdim. Gençler gençliklerini kayıtsızca yaşıyor diye mırıldanmıştı Rinus.
Belki.
Yuna erkek arkadaşın olduğunu biliyor mu?
Ona bahsettim.
Güzel diye onaylamıştı Rinus. Lumi sandalyesini ve gece görüşünü 3. bölgeye taşırken Rinus'la yaptığı o ilk konuşmayı düşündü. Hiç acele etmeden gidip bir şişe su, battaniye ve dürbünlü tüfeğini alıp duvarın dibinde tam önünde yere bıraktı. Oturup karanlığa baktı. Tek görebildiği telekom direğindeki kırmızı ışıklar ve 20 kilometre kadar ötedeki Eindhoven'ın uzaktaki parıltısıydı. Merkez istasyonun yakınında bir gençlik yurdu vardı ve atölyeden kaçmak durumunda kalması ihtimaline karşı Yuna onun için oradan bir oda kiralamıştı. Gece görüş dürbününü tam tekrar kaldırıyordu ki Rinus 2 kutu kola ve 1 paket sıcak patlamış mısırla içeri girdi. Vardiyası henüz başlamamıştı ama genelde 1 saat kadar erken gelir, böylece biraz sohbet ederlerdi. ''Uyuyabildin mi?'' Rinus her defasında bir gözüm uyuyor diye şaka yaparak ona kutulardan birini uzattı. Teşekkürler. Lumi kola kutusunu yere tüfeğin yanına koydu, sonra bölgenin en yakın kısmını, çakılları ve çayırın önündeki devrik dikenli tel örgüyü kontrol etmeye başladı. Rinus garajın içini ve atölyenin yakın çevresini gösteren monitörün önünde patlamış mısırını yedi. Lumi her zamanki rutinini izleyerek bölgeyi bölüm bölüm tarayıp çayırdan gizli tünelin göründüğü ağaç kümesine doğru ilerledi. Rinus bu sabah babanla hiç uzun uzun konuşmadığına dair söylediklerini düşünüyordum dedi. Ben de babamla hiç uzun sohbetler edemedim. Adı Siro'ydu, söylemiş miydim? Bu ismi sadece buralarda duyabilirsin. Vaal'ın kuzeyine hiç gitmemişti bile. Biz Katoliktik. Bilemiyorum, babam iyi niyetliydi ama kilise benim için hapishaneden farksızdı.
Ya annen?
Birkaç defa Amsterdam'a beni ve Patrick'i görmeye geldi ama ona evleneceğimizi söylememe rağmen Patrick'in hayatımın aşk olduğunu gerçekten anladığını sanmıyorum. Lumi gece görüşünü ağaçların kenarındaki büyük kepçeye çevirdi. Loran'la tanışmadan önce benden yaşça büyük bir adamla görüşüyordum. Evliydi. Bir galerisi vardı diye anlattı. Rinus patlamış mısırı yere bırakarak ben de denedim dedi. Galerisi yoktu ama benden yaşlıydı.
Baba kompleksi diye gülümsedi Lumi.
Başta gerçekten gururlanıyordum. Söylediği her şeyden etkilenirdim ama yürümedi. Fikirlerimi küçümseyip durdu.
Lumi anlayışla iç geçirdi. Galeri sahibinden ayrıldım çünkü beni kiraladığı bir daireye yerleştirmek istedi. Böylece ne zaman isterse beni görebilecekti.
Loran kulağa çok daha iyi geliyor dedi Rinus.
Evet öyle. Düzeltmesi gereken birkaç şey var ama gayet iyi.
Saat tam 2'de Rinus görevi devralarak sandalyeyi 5. bölgeye taşıdı. Lumi gece dürbününü ve tüfeği ona verip elinde kola kutusuyla arkasına geçti. Sen buradayken derslerin nasıl gidiyor diye sordu Rinus.
Bilmiyorum. Disfonksiyonel entegrasyon konulu bir grafik projesi üzerinde çalışmam gerekiyordu dedi Lumi.
Nedir o diye sordu Rinus.
Hiçbir fikrim yok diye gülümsedi Lumi. Sanırım onu bulmam gerekiyor.
Bana aileleri ve onların nasıl bilemiyorum ama hiçbir zaman doğru eşleşmiş gibi görünmüyorlar. Belki de fazla kolay. Aşk ya da seks dedi Rinus.
Güzel Rinus diye gülümsedi Lumi.
Rinus yaratıcı dehanın bir parıltısı diye gülerek eliyle kendini yelpazeledi. Lumi gülerek saate baktı ve egzersizini yaptıktan sonra ona yemeğini getireceğini söyledi. Ardından garaja bakan ateşleme deliklerine doğru gitti. Perdeyi kenara çekip zemin katı merdivenlerinin etrafından dolaşıp kapıyı açtı ve mutfağın önünden geçti. Odası sıcaktı. Radyatörün üzerindeki termostatı biraz kıstı. Temiz bir külot bulup yerden spor kıyafetlerinin olduğu çantayı aldı. Geri dönerken koridorda arkasından bir gıcırtı geldiğini duydu. Bir şey düşürdüğünü düşünerek durup arkasını döndü. En dipteki yatak odasının kapalı kapısı ve üzerinde cennete giden merdiven yazan kapalı acil çıkış kapısından başka bir şey göremedi. Tekrar mutfağın önünden geçip merdivenin en tepesindeki kapıdan zemin kata indi. Yiyecek ve silahları sakladıkları deponun önünden geçerken gardırobun yanındaki elektrik kutusunun hafifçe tıkırdadığını duydu. Buraya geldikleri ilk günlerde kaçış yolunu kontrol etmek için asılı giysileri itmişti. Ağır çelik kirişi kenara itip kapıyı açtı ve tünelden gelen serin havanın yüzüne çarptığını hissetti. Çantasını soyunma odasındaki ahşap banka bırakıp spor kıyafetlerini giydi, kargo pantolonunu, kazağını ve yeleğini kancalardan birine astı. Bir ayağını bankın üzerine kaldırıp bağcıklarını bağlarken diğer uçta birkaç santimetre çıkıntı yapmış gevşek bir çubuk gördü ve her zamanki alışkanlığıyla gerekirse onu oradan çekip silah niyetine kullanabileceğini düşündü. Lumi egzersiz odasına girip bir saat boyunca nispeten hızlı bir tempoda bisiklet sürdü. Ardından soğuk zeminde şınav ve mekik çekip soyunma odasına döndü. Terli kıyafetlerini çıkarıp banyoya girdi. Kapıyı kilitleyip kontrol etti. Islak zemin ayaklarının altında soğuktu. Vücudundaki bütün tüyler diken diken oldu. Her duş aldığında banyo dolabını kontrol ediyor, tabancanın bulunduğu plastik torbayı çıkarıp dolu olup olmadığına bakıyordu. Tabancanın mercekleri onun hoşuna gitmeyecek ölçüde birbirine yakındı. Hızın mutlak doğruluktan daha önemli olduğu durumlarda aralarındaki mesafenin bu kadar az olmaması gerekirdi.
Lumi tabancayı yerine koyup aynalı kapıyı kapattı ve yorgun yüzüne baktı. Tavandaki ışık titriyordu. Beyaz cam kubbesinin üstüne ince bir toz tabakası oturmuştu. Işığı puslu bir daire gibi tavana yayılıyordu. Lumi bir eliyle beyaz duş perdesini tutup suyu açtı ve tavandaki duş başlığından su akmaya başlayınca çekildi. Banyo kurulurken ancak bir erkek ayarlanabilir duş başlığı almayı tercih etmez diye düşündü. İlk damlalar gri halkalardan beyaz polyesterin üzerine damladı, kükreme sesi banyoyu doldurdu. Suyun üzerinden buharlar yükselip ayna buğulanmaya başlayana kadar bekledi. 88. Bölüm. Lumi duşa girip perdeyi arkasından çekti, sıcak su üzerine akarken titredi. Laura'nın yatağında çıplak oturup dudaklarının arasında sigarayla gitarını tıngırdattığı halini düşündü. Su başından duşun duvarlarından ve perdeden aşağı akıyordu. Lumi ısınmaya başlamış, saatlerdir gergin olan kasları gevşemişti. O an duvarlardan gelen kazıma sesini duydu ve kapının kilidine bakmak için perdeyi açtı. Serin hava yüzüne çarptı. Küçük yoğunlaşma tanecikleri lavabo ve tuvaletin üzerinde birikmişti. Duştan sonra biraz spagetti pişirecek bir kavanoz pesto açacaktı. Belki yapmadan önce de yarım bardak şarap içerdi. Koltuk altlarını, göğüslerini ve bacaklarını sabunladı. Köpük karnıyla bacaklarından aşağı akıp gider de gözden kayboluyordu. Beyaz duş perdesi ıslandığında yarı saydamlaşıyordu. Lavabonun altındaki ahşap ünite koyu bir gölge gibi görünüyordu. Biri oraya çömelmiş gibi. Lumi yere baktı ve babasını düşünmeden edemedi. Onunla henüz iletişime geçmediği için endişeleniyordu. Lumi başını geriye yatırıp gözlerini kapatınca su yüzünü yıkayıp kulaklarına aktı. Suyun hafif uğultusunda sesler duyduğunu hayal ediyordu. Acı içinde çığlık atan adamlar. Gözlerindeki suyu silip tükürdü ve tekrar titreyen tuş perdesine, lavabonun altındaki gölgeye baktı. Banyo dolabıydı işte, hepsi bu. Şampuana uzandığında lamba aniden titredi. Işık zayıfladı, sonra her şey aniden karanlığa gömüldü. Kalbi küt küt atıyordu. Duşu kapatıp perdeyi açtı ve sesleri dinledi. Ama yere çarpmaya devam eden su damlalarının sesinden başka hiçbir şey duyamadı. Karanlıkta aceleyle kurulanıp dolaptan tabancayı aldı, emniyet mandalını açtı, kapıyı bulup kilidini çevirdi ve dikkatlice açtı. Kapı açılırken menteşeler hafifçe gıcırdadı. Dışarısı zifiri karanlıktı. Çantasına uzanıp çabucak giyindi, sonra tabancayı tekrar aldı. Ses çıkarmadan geçip çömeldi ve kapıyı açıp dışarıya baktı. Zemin kat tümüyle karanlığa gömülmüştü. Sesleri dinledi, üst kattan ayak sesleri geldiğini düşündü. Bir elini duvara koyup bağlantı kutusuna kadar elini kaydırdı, metal kapağı açıp anahtarları ve devre kesicileri dokunarak kontrol etti. Hepsi doğru ayarlanmıştı. Teorik olarak bir kepçeniz yoksa ve şans eseri kabloyu koparmayı başaramazsanız elektriği kesemezdiniz. Lumi arkasını döndü, duvarlardan gri ışık yansıyordu, üst kattan geliyordu. Merdivendeki ayak seslerini duydu. Titrek bir ışık zemin kata ulaştı. Lumi görünmeden elbise dolabına gitmenin mümkün olmadığını anlayınca hızla geri çekilip duvara yaslandı ve tabancasını kaldırdı. Islak saçların yüzünden kazağı nemliydi ve sırtı üşüyordu. Bir elinde fener, diğerinde tabancasıyla Rin ustubu. Lumi tabancanın namlusunu yere indirdi ve karanlığa doğru "buradayım" dedi. "Lumi?" Rinus'un sesi temkinliydi ama telaşa kapılmamıştı. "Sigorta kutusunu kontrol ettim," dedi Lumi. "Sigorta atmamış, hiçbir sorun yok." Üst kata perdeyi geçip gözetleme odasına döndüler. Güvenlik kameralarının görüntülerini yansıtan monitör kapanmıştı. Rinus farklı bölgeler arasında hareket ederken Lumi ahşap bir sandığı açıp tabancasını, dar alanlarda kullanımı kolay iyi kısa namlulu taarruz tüfeği G36 Kurs ile değiştirdi. Hızlıca bir şarjör takıp pantolonunun ceplerine iki tane daha koydu. Rinus dürbününü indirerek "tamam, güneyin tamamında elektrik kesintisi var," dedi. Maarheze ve Weert karanlığa gömülmüş. Lumi onun yanına giderek "aslında biraz korktum" diye itiraf etti. "Elektrik kesildiğinde duştaydım." "Yeni bir uyarıya kadar yüksek alarmda kalalım," dedi Rinus. Lumi tamam diyerek 5. bölgeye gitti. Gece görüşüyle komşu çiftliğe ve eski otobüse baktı. Hiçbir pencerede ışık yoktu, her yer karanlıktı. Bölgedeki çayırları, kanalları ve çitleri her zamankinden daha hızlı kontrol edip ilerledi. Gece görüşünü aşağı kaydırıp atölyenin çakıl yolunu yavaşça takip etti. Çayırın etrafından dolanarak kapalı bariyere kadar gitti. Neredeyse içgüdüsel olarak aniden durdu. Bir hareket görmüştü. Gözleri bunu kaydetmiş, beyni bilgiyi işlemeden önce tepki vermişti. Boş yolu geriye doğru tarayıp tekrar başladı. Bariyere birkaç yüz metre kala yavaşladı. Kanalda bir şey vardı. Yabani otlar hareket ediyordu. Kara bir kedi sıçrayıp yolun karşısına geçince nefesini dışarı verdi. Rhinos arkasından, "Elektrikler yakında gelir," dedi. "Öyle umalım," diye cevapladı Lumi. Alarm sistemi otomatik olarak yaklaşık 48 saat dayanabilecek yedek bataryalara geçmişti. Ancak güvenlik kameraları devre dışı kalmıştı. Hidrolik kapıda şebeke elektriği olmadan çalışmıyordu. Lumi gece görüşünü tekrar kaldırıp terk edilmiş eve, çalılara ve eski bahçe mobilyalarına, kapıya ve levhalarla kapatılmış pencerelere, çökmüş atık su borusuna ve yağmur suyu variline baktı. Kuru yapraklar bahçede uçuşuyordu. Tam ana yolu kontrol edecekken bariyerin açıldığını fark etti. Rhinos diye seslenirken omurgasından aşağıya doğru ürperdiğini hissetti. Bir araba diye devam etti. Farları kapalı bir araba bariyerden geçti. Sürücünün yüzünü seçemiyordu. Rhinos hemen yanına gelip gece görüşünü ondan aldı. "Yürek Walter," dedi kabaca. "Bundan emin olamayız." Lumi başladı. "Çantanı al," dedi ve hemen koruyucu yeleğini giydi. 89. Bölüm. İkisi de farlarını yakmadan atölyeye yaklaşan arabanın sesini duydu. Yurek Walter saklandıkları yeri her nasılsa bulmuş, sabotajla Weert yakınlarındaki trafo merkezinin elektriklerini kesmişti. Lumi yüzünü karartıp ellerini bir beze sildi, su geçirmez kamuflaj montunu giyip dayanıklı floro plastik spor ayakkabıları ayakkabılarına geçirdi. Rhinos fenerin maskelenmiş ışığıyla aydınlanan mühimmat kutularıyla ilgileniyordu. Zayıf ışık açık bir kutudaki 5.56x45 milimetrelik NATO mermilerinin üzerinde geziniyordu. Mermilerin sivri bakır uçları ışıkta parlıyordu. Çeşit çeşit senaryoyla ilgili taktiklerini defalarca prova etmişlerdi. Lumi sırt çantasını alıp tünelden kaçabileceğini biliyordu. Ama Yurek nedense geldiğini görmelerini istemişti. Onun arabada olduğu kesin değildi. Belki de dışarıda bir yerde termal kamerayla onu izliyor, ürkek bir tavşan gibi saklandığı yerden kaçmasını bekliyordu. Rhinos izli mermi, zırh delici ve gerçek mühimmat kombinasyonlarının olduğu şarjörlerle dolu plastik kabı pencerelerden birine götürdü. Şarjörler şeffaf olduğundan içlerinde ne tür mühimmat olduğu görülebiliyordu. Ancak Rhinos'un kendine ait bir sistemi vardı ve bu sayede onları karanlıkta parmak uçlarıyla ayırt edebiliyordu. Araba Lumi ya da Rhinos'un kapağı açıp ateş edebilmek için eğilmesini gerektirecek bir açıyla avluya doğru yavaşça yaklaştı.
"Sence kaç kişiler?" diye sordu Lumi.
"Sanırım iki," dedi Rhinos.
"Ama 8 kişiyle de baş edebiliriz," böyle demiştik.
Rhinos plastik bir tabakayı geriye kaplayıp tahta bir sandığı yerde sürükledi. "Başa çıkamayacağımız tek şey binayı yakmaya çalışması olur," dedi sandığı açarak. "Ama Yurek'in seni canlı ele geçirmek istediğini hesaba kattığımızda babam bunun pek mümkün olmayacağını düşünüyor." Rhinos 3 paket patlayıcı macun çıkarıp ikisini yeşil kanvas çantasına koydu. Üçüncüsünü ambalajıyla beraber ikiye bölüp bıçağı pantolonuna sildi. Patlayıcıdan hafif bir amonyak kokusu yayıldı. Daha küçük bir kutudan sağlam fünyeli 4 Rus patlayıcısı çıkarıp kutuyu yere bıraktı.
"Alt katın kapısını zorlamaya çalışacağını sanmıyorum. Hollanda'da patlayıcı ya da tank savar tüfeği bulması çok zor."
"Sence merdiven getirmiş midir?"
"Bilmiyorum ama bir şeyler planlamıştır," dedi Rhinos feneri tekrar kapatarak. "Çünkü ben buraya girecek olsaydım acil çıkışı seçerdim ve orasının korunaklı ve mayınlı olduğunu düşünürdüm."
"Evet."
Sonuç olarak Rhenus kapıyı değil biraz ilerideki koridoru mayınlamayı düşünüyordu. Hızla ilerleyerek karanlıkta yolunu buldu, perdeyi kenara itip geriye katladı, aceleyle merdiveni ve gıcırdayan kapıyı geçti. Feneri tekrar yaktı ve koşarak Lumi'nin odasına gidip çantayı yere bıraktı. Koridorun sonundaki mühürlü acil çıkışa bakıp ortalama adım ve hareket yönünü tahmin etmeye çalıştı. Lumi'nin odasının kapısının hemen arkasına yerden yaklaşık bir metre yüksekliğe koli bandıyla bir patlayıcı bağladı. Patlayıcı koridordan hiç görünmüyordu ve üst katın yarısını havaya uçuracak güçteydi. Fitili gri kütleye bastırıp karşı duvardaki dini resmi indirdi. İnce naylon ipliği vidaya bağlayıp resmi yeniden astı, sicimi patlayıcıya giden geçitten çapraz olarak uzattı ve fünyenin pimine bağladı. Emniyet mandalını çıkarıp yavaşça geri çekildi.
41. ayrımın sonu. Sayfa 464.